Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan. Sevgili dinleyenlerimiz, yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda yine sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz küçük yaşlarından itibaren müziğe ve sanat yaşamına başlayıp hala günümüzde müzikte iz bırakmaya devam eden bir sanatçımız. Onu sizlerle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. İşte tam da bu noktada sevgili Bora'ya bakıyorum sunması için.
Bugünkü konuğumuz bestecimiz Mahir Cetiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Aslında sadece bestecimiz değil tabii, çok yönlü bir müzisyen Mahir Cetiz. Eski besteciler gibi ya, onların sıralamalarında da besteci, piyanist, şef diye gider. Mahir de öyle bir besteci gerçekten. Aslında
çok yönlü.
Piyanistliği de çok üst düzeyde. Şeflik yapıyor aynı zamanda. Biraz kısaca Mahir, izin verirsen senden bahsetmek istiyorum.
Lütfen.
İlk müzik çalışmalarına babası piyanist değerli hocamız Tulga Cetiz ile başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda violonsel, piyano, kompozisyon ve orkestra şefliği dallarında eğitim gördü. İzleyen yıllarda Amerika'da Memphis Üniversitesi ve Royal Norton College of Music'te, Manchester'da değil mi Mahir?
Manchester, İngiltere.
Ben de gitmiştim evet. Okula. Orada postgraduate eğitimini sürdürdün. Aynı zamanda şef ve piyanist olarak yurt içi ve yurt dışında konserler verdin. Birçok konser hala da devam ediyor tabii ki bunlar. Çağdaş müzik analizi ve estetiği üzerine akademik çalışmalarını yoğunlaştırdın. Döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde kompozisyon, teori ve analiz dersleri verdin.
Evet.
2003-2006 yılları arasında değil mi?
Evet.
Evet, 3 yıl boyunca. Daha sonra Amerika'ya tekrar gittin. Columbia Üniversitesi'ne 2006 yılında, değil mi, burslu olarak doktora çalışmalarını yapmak üzere. Ve bitti.
Bitti.
Galiba. Çok güzel. Bu arada eserlerin birçok orkestra tarafından, dünyaca meşhur ve çok iyi orkestralar tarafından çalındı. Bunlar arasında BBC Philharmonic, BBC Symphony Orchestra, Ensemble...
Intercontemporain.
Evet, Intercontemporain söylemesi biraz zor. New York Philharmonic.
Evet.
O çok da önemli tabii, BBC, New York Philharmonic gibi büyük orkestralar. Birçok ödülün var. British Council'ın yılın genç müzisyeni ödülü, Nadia Boulanger ödülü Fransa'da gibi. Yani o kadar çok konuşacak şey var ki Mahir'le. Tabii temel bir şeyle, soruyla başlamak istiyorum ben aslında şimdi. Bunun üzerine bir çalışman olduğunu da biliyorum, müzik algısı üzerine. Yani senin gibi derin bir müzisyen ve besteci için yani müzik gerçekten ne ifade ediyor ve müzik algısıyla ilgili biraz başlayabilir miyiz acaba?
Çok zor bir soru ama çok güzel bir soru. Müzik hangisinden başlamalı bilmiyorum ama
evet. Şimdi
müzik nedir diye bir sürü bestecinin, felsefecinin söylediği şeyler vardır. En nihayetinde, en basitinden söyleyecek olsak, seslerin zaman içindeki organizasyonu. Ama dil de böyle bir şey.
Evet.
Aslında düşündüğümüz zaman biz sesler üretiyoruz ve o seslere bir anlam veriyoruz ve dil olarak birbirimizle iletişim kurmuş oluyoruz. Oysa ki onlar ses orada.
Evet. İnsanlığın varoluşundan itibaren günümüze kadar geliyor o süreç,
tabii,
değil mi?
Konuşmadan
hatta,
da çıkan bir şey.
Tabii konuşmadan da çıkan bir şey ve öyle bir şey ki aslında şizofrenik bir olay. Orada bir ses var ve biz ona bir anlam veriyoruz. Ama şeyi böyle biraz konudan atlıyormuş gibi oluyorum ama hep onu örnek veririm. Stanley Kubrick'in Space Odyssey diye bir filmi vardır.
Evet.
Orada
evet.
O
ilk sahnesi değil
ilk
mi?
İlk sahnesi. O maymun durumundayken bir anda böyle bir lahit gelir, ona dokunurlar falan ve bir anda bir kemiği silah olarak görmeye başlar. Yani olduğundan farklı bir şey.
Evet,
olduğundan
başka
farklı
anlam
anlamlar yüklemek ve belki de içinde olan anlamı çıkartmak. Yani yaratıcılıkla ilgili bir şey. Dolayısıyla biz dili de belki böyle yarattık.
Evet.
Dil içerisinde yeni bir dünya yarattık. Aynı şekilde müzik de öyle ve burada biraz belki büyük laflar söylemeyi sevmem ama müzikle de sanatla da biz yaşamın başka türlü sırlarına belki adım atıyoruz. Ve günlük hayatımızdaki bu mekanikliğin ve çoğu zaman unuttuğumuz anlamları hatırlayabileceğimiz bir geçiş oluyor. Bu yüzden müzik edebi olarak belki böyle evet. bir şey diyebilirim. Ama algı anlamında konuştuğumuzda da insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurabildiği, dünyaya nasıl bağlandığına da pek çok yönden ışık tutan bir konu müzik. Dolayısıyla derler ya müzik ruhun gıdasıdır.
Evet.
Aslında çok güzel bir söz. Dolayısıyla ben de aynı cevabı veriyorum. Müzik ruhun gıdasıdır.
Evet. Çok güzel.
Gerçekten insan olmanın belki de en büyük özelliği bu kortekste yarattığımız bir şey o. Biraz önce bahsettin ya bir şeye başka bir anlam yüklemek.
Evet.
Yani bizi hayvanlardan ayıran en temel özellik bu belki de.
Ve yaratıcılık bir anlamda.
Yaratıcılık evet ve dönüştürme. Yani,
evet.
Yani sesleri dönüştürerek bir forma sokuyoruz. Yani müzik dediğimiz şey zaman süreci içerisinde olan söylediğin gibi. Aslında bir ifade anlatım bir anlamda ama çok da enteresan bir şey. Yani kişiye göre, o ana göre, dinleyene göre de değişebilen de bir şey. Yani o müzik aynı müzik ama ben farklı bir şekilde etkilenebiliyorum dinlerken. Bir başkası yani belki de sanatın güzelliği, çeşitliliği, çekiciliği de burada aslında. Yani müzik sanat mıdır değil midir tartışmaları da var ama müzik müziktir diyelim biz şimdilik tabii.
Evet burada bir şey daha söylemek isterim. Bunu da hep söylerim.
Evet.
Gombrich diye bir yazar vardır. Sanatın Öyküsü kitabını
evet,
yazmıştır.
Evet.
Onun ilk bölümünde şey der. Belki de sanat diye bir şey yoktur. Sanatçılar vardır. Biz ona sanat diyoruz. Sanatçılar bir şeyler yapıyor.
Evet.
Ve biz sanat tarihi diye koyuyoruz. Böyle sıraya. Dolayısıyla sanatçılar da bir şey ifade ediyor. Ve biz onları algılıyoruz. Yani bunları illaki bu sanat, bu müzik, bu değil diye algılamaktansa burada ne var diye bakmak çok daha zenginleştirici bir şey gibime geliyor.
İnsanın içindeki duygular çok karmaşık ve zengin aslında değil mi?
Tabii.
Biz bunu konuşarak ifade ediyoruz. Birbirimizle iletişim bu şekilde sağlanıyor ama konuşamadığımız noktada belki de o büyük zengin duyguları anlatamadığımız noktada sanat, müzik o anda
devreye
giriyor
tabii,
bence.
Evet, tabii.
Kesinlikle bazen yani kelimelere dökemediğimiz duygularımız oluyor işte
evet.
O zaman dediğin gibi gerçekten.
Zaten pek çok kişi söyler müziğiniz ne anlatıyor diye.
Evet.
Yani bana da sormuşlar pek çok besteciye de sorulmuştur. Eğer ki genelde verilen cevap da şu oluyor çok hoşuma giden bir cevap. Eğer ki anlatabilecek olsaydım müzik olarak yazmazdım.
Ya.
Evet çok doğru. Yine de müzik ve edebiyat ilişkisi, müzik ve felsefe. Yani müziğin senin de mesela müziklerinde hep edebiyatla bir ilişki görüyoruz. Felsefi Hı-hı. bir tarafı var. Yani bir konulu müzik de diyebiliriz aslında çoğu bestecinin yazdığı müziğe. Yani bir konusu veya hissettiği bir şey oluyor. Bunu belki başlığında sadece veriyor. Belki gerçekten bir hikayeye dayandırıyor. Hatta programlı müzik diye de bir şey var. Yani Hı-hı. bunu Liszt de yapmış zamanında. Çok
tabii romantik dönemde özellikle de,
evet,
çıkan. Daha öncesinde
şey.
De var tabii.
Sen yazdığın müzikleri nasıl adlandırırsın bu anlamda? Yani programlı müzik gibi mi düşünüyorsun besteleme yaparken yoksa hepsi farklı mı oluyor?
Şimdi programlı müzik dediğimiz zaman yapı itibariyle ya da akış itibariyle bir başka bir şey. Müziğin kendi dışındaki bir hikayeyi ya da bir anlatıyı izleyen bir müzikten bahsediyoruz. Benim müziklerim öyle değil.
Hı hı.
Bu da çok spesifik olarak 19. yüzyılda çıkmış olan bir şey. Gerçi Berlioz'un Fantastik Senfonisi evet. ilk başta zaten
evet.
çıkıyor. Sonra Strauss'un senfonik poemleri var. Fakat bence ne yaparsanız yapın, müzikte yaptığınız şey hayatınızın ve hayat algılamanızla birebir bağlantılı. Dolayısıyla program müziği olmasa bile müziğin dışında pek çok etken var. Benim müziğe bakışımda, müziği dinlememde ve müziği üretmemde etkin olan. Ama her eserde bunun tabii bu ilişkiler değişebiliyor. Bazen müzik yazmak dürtüsü, müzikal bir fikri üretmek, geliştirmek ya da başka bir daha geçmişteki ya da günümüzdeki bestecilerle kurduğum bir diyalog durumu oluyor.
Evet.
Bazen bir iş yapmam lazım, müzik yazmam lazım fakat o sırada duygusal olarak ya da düşünsel olarak ya da her iki açıdan da meşgul olduğum konular bir şekilde metaforik olarak da olsa, mecazi olarak da olsa kendilerini yansıtıyorlar. Bilmiyorum, eserden esere değişiyor açıkçası. Evet. Yani
hayatın
karışık
kendisinden
bir şey.
Kendisinden ve kendinden, kendi geçmişinden besleniyor aslında.
Tabii elbette. Ya da kendi gününden.
Güncelliğinden
tabii,
değil mi? Tabii. Bazen tabii sipariş eserler de geliyordur. Yani şu konuda bir beste yapar mısınız gibi. Yine de tabii kendi güncelliğin ve kendi birikimini orada yansıtıyorsun ama
tabii,
konu belirlenmiş oluyor mesela.
Tabii, tabii.
Biraz bağlayıcı oluyor mu yine de? Yani
bağlayıcı şöyle oluyor en azından.
Özgürlüğünü kısıtlıyor mu anlamında yani? Hani
belki de kısıtlamıyor. Belki daha bile iyi oluyor.
Avantajı
yani bir,
da
bir yandan yani yaratıcı sanatlarda genelde konuşulan bir konudur. Ne kadar sınır olursa o kadar tetikleyici de olabilir bir proje. Dolayısıyla yani mesela tiyatro için yazdığım müzikler var. Onlar kendi başına da çalınabilecek müzikler. Tiyatronun içinde de çalınabilecek müzikler. Ama
orada hazır
kendimi,
bir malzeme var
malzeme
yani
var.
Değil
bir
mi?
Bir tekst var. Bir tekste bağlısınız.
İşte dramatikse ona göre bir yoğunluk gerektiriyor. Duygu yoğunluğu.
Her zaman o paralel
komedi
olmak
oyunsa,
zorunda da değil.
Evet.
Ona da beraber karar veriyorsunuz.
Evet.
Ama sonuçta bu tarz belirlemeler bazen çok yapıcı da olabiliyor.
Evet.
Tıkandığı noktada oluyordur ama değil mi? Yani...
Her zaman tıkanılan nokta oluyor.
yani...
O da yani her zaman tıkanılan bir nokta olacak. O da zaten bu işin motive eden tarafı.
Belki eğer de her yaratıyı şey... tetikleyen bir an o.
Tabii her şey rahat olsaydı çünkü evet, o kadar zevkli olmazdı benim için.
Kesinlikle.
Daha önceki programlarımızda saygıdeğer besteciğimiz Turgay Erdener'i konuk olarak almıştık. Ona şöyle bir soru sormuştum. Siz besteleme öncesinde kafanızda tasarlar mısınız? O da şöyle bir cevap verdi. Yani benim kafamda bitmiştir aslında o beste. Ondan sonra kağıda dökerim.
Hı-hı.
Mesela siz de böyle bir şey mi yapıyorsunuz? Yoksa hani biraz yolda mı acaba başladıktan sonra mı? Ya da o yapıyı kurup önce elbette biraz tabii başta bir tasarlama oluyordur. Ama detaylar nasıl ortaya çıkıyor mesela besteleme sürecinde?
Benim için durum çok farklı. Çünkü bir parça bitene kadar bitmiş olmuyor. Bir parçanın son notasını koyana kadar. Hatta öyle bir şey ki yazma ya da yaratı süreci diyeyim. Çünkü yazma dediğimiz zaman sadece kalem, kağıt ya da bilgisayar üzerinde yazmayı anımsatabilir. Benim için kağıt üzerinde düşünmek diye bir nosyon var. Kağıt yazarken bir takım şeyleri aslında tam olarak müzikal fikirleri kavramam için bir süreç olarak kullanıyorum yazma durumunu bazen.
Evet.
Bazen bütün form değişebiliyor. Hı. Bazen başladığım fikirler projeye daha başlarken benim için önemli olan fikirler yok olabiliyor. Bambaşka bir şey değişebiliyor. Dolayısıyla her parçada benim için bir yolculuk oluyor.
Hı hı.
Bazen bilmediğim bir yolculuk, bazen bildiğim bir yolculuk oluyor.
Bazen o son notayı koysanız bile sonra revize edebiliyorsunuz.
Tabii,
değil mi? O yolculuk
tabii,
hatta hiç bitmiyor.
Hatta düşündüğüm odur ki çünkü besteci dediğimiz nedir aslında? O da enteresan bir durum.
Evet. Güzel bir soru yine.
Yani besteci bir takım notaları belli bir organizasyonla yorumcunun önüne koyuyor. Ama yorumcu sayesinde bunlar çıkıyor. Ve kesinlikle, ses orada oluşuyor. Eser orada oluşuyor.
Esas orada yaşamaya başlıyor.
Esas orada yaşamaya başlıyor ve o yaşamaya başladığı anda biz bu kadar sahiplendiğimiz bir şeyi dışımızda görüyoruz, dışımızda duyuyoruz ve onunla yeni bir ilişkiyi başlatıyoruz. İşte
tam bu
orada
noktada
başlıyor.
Ne hissediyorsun mesela onu dinlerken, bir eserini dinlerken?
Canlandığı
nasıl bir duygu?
Anda.
Evet yani hani onu o son noktaya kadar hatta sonrasında da devam eden bir eseri tamam hadi genel olarak bitti dediğiniz anda dinlerken ne hissediyorsun?
Özellikle böyle çok da iyi bir yorumsa bu mesela ve istediğin şeyler ortaya çıkıyorsa.
Çok heyecan verici olsa gerek değil,
değil mi?
Çok heyecan verici bir şey tabii ki. Ama tabii ki özellikle günümüz müziğinde herkesin yaklaşımı farklı olduğu için, her yorumcunun yaklaşımı da farklı olduğu için orta bir yol bulmak lazım. Öncelikle bunun üzerine geçiyor zaman.
Evet.
Ama bu da iletişim demek. Müzisyenler arasında iletişim demek. İşte orada ben en çok... En verimli zamanın o olduğunu düşünüyorum. Çünkü en çok şeyi orada öğreniyorum. Başka müzisyenlerden öğreniyorum. Çünkü onlar can veriyor o notalara. Hatta çoğu zaman o sırada bazı değişiklikler yapmak söz konusu oluyor. Onların fikirlerine açık oluyorum. Ya benim yaklaşımım da birazcık bu tarz bir açık olmaya, tamamen bitirmemiş olmak gibi bir şey var. Parçayı. Evet. Çünkü müzisyenler olmadan o eserler şey kazanmayacak, hayat kazanmayacak.
Peki her zaman bu şansı bulabiliyor musun?
Her yani, zaman olmuyor tabii.
Mesela çok uzak bir ülkede bir müzisyen topluluğu ya da müzisyen eser neyse tabii ona göre. Onlar da çalıyor olabilirler senin
çok
eserini.
Çok doğru.
Ve o yüzden, bağlantı kuramayabilirler.
O yüzden seninle. Bağlantı kurabilecekleri netlikte notasyonu yazmak da
gerekiyor,
lazım.
Gerekiyor değil mi? Çok spesifik bir çok şekilde spesifik. Notanın üzerinde detaylar değil mi? Evet. Çağdaş müzikte özellikle bunu çok tabii. görüyoruz. Yani Beethoven'la başlayan bir şey aslında bu daha çok.
Tabii tabii.
Ama yani o kadar detaylar görüyoruz ki her nota üzerinde bazen Mahir'in eserlerinde ben görmüşümdür. O da böyle çok spesifik olarak yazar. Çünkü yani biraz müzisyene yol göstermesi de zaten.
Kesinlikle gerekiyor. Önemli. O anlamda. Kesinlikle gerekiyor. Yardımcı kesinlikle. Olmamız gerekiyor. Kesinlikle.
Bence şimdi dinleyicilerimiz diyor ki biz duymak istiyoruz
evet,
artık.
Evet kesinlikle.
O son noktaya kadar gelişen yaratı kısmını biz de dinlemek istiyoruz diyorlar bence. Ne yapalım evet. dinleyelim mi ne dinleyeceğiz?
Evet. Öncelikle bir şarkı var soprano ve piyano için. Hı hı. Cemal Süreyya'nın bir şiiri üzerine Adam
evet.
şiiri. Soprano Raquel González ve piyanoda
Çağdaş Özkan.
Çağdaş çok Özkan çalıyor.
Piyanistimiz.
Mahir Cetis'in bestesi. Dinliyoruz.
Thank you.
Gerçekten muhteşemdi
evet,
bence.
Evet, tebrikler.
Çok teşekkür ederim.
Raquel González de soprano da çok muhteşemdi. Hani operacı olduğum için biraz da yani evet. Okuduğum için, o eğitimi de aldığım için diyebilirim ki ben dinlediğimde genelde Türk operacılarımızda vokalleri duyuyorum ama konsonları bir türlü duyamıyorum. Onlar ne? İşte K, T, R, S, Ş gibi ünsüzler. Fakat kendisi yabancı olmasına ve sanırım ki Türkçe'yi bilmiyor değil mi?
Bilmiyor, Türkçe bilmiyor.
Bilmediği halde bütün kelimeleri, konsonlarını dahi anladım.
Evet.
Bu muhteşem bir şey. Eser zaten çok hoş değil mi Borat?
Evet. Mahir
tebrik ediyoruz gerçekten.
Ben teşekkür ederim.
Gerçekten çok hoştu. Tebrikler. Meksikalı galiba değil
Meksikalı,
mi?
Meksikalı. Raquel González Meksikalı bir soprano. Evet.
Bu süreçte kiminle çalıştı? Yani Türkçe'yi nasıl öğrendi de böyle güzel artikül edebiliyor?
Çağdaş ile beraber çalıştılar. Onunla Juilliard School'da New York'ta bir konser verdiler. Bu kayıt o konserden. Zaten.
Evet.
Ve bizim bir türlü yollarımız denk gelmedi. Açıkçası ben hiç çalışmadım Raquel'le. Yani
çok
o kadar şanslıyım ki böyle bir kayıt bana geldi.
Muhteşem ama.
Olağanüstü. Daha önce de bunu söylenmişti ama böyle söylendiğini ve sadece Türkçe de değil çünkü Çağdaş çok çok zengin bir müzisyendir.
Hı hı.
Bilgi anlamında, deneyim anlamında. Duyuş anlamında ve çok titizdir. Ve o yardımcı oldu. Tabii şey hazırladık fonetik alfabeyle nasıl olduğunu. Tabii Türkçenin en önemli özelliklerinden birisi ünsüz harflerin zenginliği. Bizde olan ünsüz harfler pek çok diğer dilde yok. Ve aynı zamanda tabii bu imladan çıkartıldı şapkalar.
Tabii. Evet.
Oysa ki ünlü harflerde de sesli harflerde de çok farklı nüanslar var. Dolayısıyla bu dili tek eşsiz yapan taraflar bunlar ve bunların üzerine çalıştılar.
Çok güzel.
Ve çok güzel, çok doğal olarak çıkarttı Raquel. Ama onun da ötesinde müzikal olarak tamamen birleştik.
Kesinlikle.
Tamamen aynı noktadaydık ve hiç Raquel'le çalışmadım.
Muhteşem.
Dolayısıyla çok şanslı hissediyorum kendimi.
Hepsini tek tek duyduk.
Evet.
Yani
evet.
O çok güzel bir şey. Niçin Cemal Süreya? Neden?
Ve
ya da nasıl o şairle buluşmanız hangi noktada bir kesişti?
Cemal Süreya belki 15-16 yaşından beri okuduğum bir şairdir ve
muhteşem. O ayrı da neden işte
şeyi.
Yani?
Yani bu şiirde de olduğu gibi bir kere pek çok sembol vardır Cemal Süreya'da. O sembollerin içerisinde de sembol vardır. Böyle yepyeni dünyalar açar. Her bir cümle yepyeni bir şey açar. Yepyeni bir resim önünüze çıkartır. En azından benim için öyle. Rüya gibi hakikaten. Bütün bu özellikle erken şehirlerdeki
senin felsefenle, onun müzikteki felsefenle, onun işte yazarlığındaki, şairliğindeki felsefe bütünleşiyor diyebilir miyiz?
Belki. Açıkçası tabii zor bir şey bu. Özellikle çağımızda yani belki 19. yüzyılda olsaydık ki Debussy için bile sembolist şiirle kendi müziği ne kadar birleşiyordu. Ama muhakkak etkileri oluyordu. Bence Cemal Süreyya'nın da bu tarz bir etkisi var. Çünkü benim müziğimde de küçük daha kesitleri, müziğin belli kesitleri kendi içinde potansiyel yeni müzikler barındırır. Bu tarz bir şey de var. Belki benzerlik de var ama çok direkt bir benzerlik değil. Fakat kesinlikle çok beni motive eden, stimüle eden bir yazısı var Cemal Süreyya'nın. Çok duyuşsal bir dili var. Çünkü size hissettirir Cemal Süreyya. Açıkça söylemez.
Evet.
Ve ben de açıkçası biraz onu seviyorum.
Yeni bestelerini bekliyoruz belki, yeni şarkılar.
Yok, bu öyle bir projem var zaten Cemal Süreyya.
Ama çok yakışmış.
Şu an çok istedim yenileri gelsin bunun.
Çok yakışmış.
Hatta ben de konservatuvarda şan öğrencileriyle çalışıyorum opera ana sanat dalında. Onlarla birlikte yaparız belki.
Aa, ne güzel.
Duyduğu zaman insanın söyleme isteği doğuruyor insanda yani. Ben biraz önce onu yaşadım.
Hakikaten.
Evet.
Bunu da duymak çok güzel. Çok,
çok
mutluyum.
Çok güzel. Gerçekten.
Çok güzel.
Yani
gerçekten.
Söylemeli insan bunu yani. Hani sadece duymak değil. Hmm. Bir şancı içinde söyleme, hemen icra etme isteği uyandırıyor. Tebrik ediyorum
ben
gerçekten.
Ben çok teşekkür ederim.
Şimdi biraz çağdaş müzikte yeni arayışlar üzerine aslında konuşmak istiyorum. Sen şu anda New York'ta Columbia Üniversitesi'nde öğretiyorsun aynı zamanda. Yani dünyada neler yapılıyor? Yani yeni arayışlar. Belki de şu anda New York müzik alanında dünyada zirve olan bir yer. Yani birçok
yerlerden birisi.
Yerlerden birisi. Avrupa'da da tabii çeşitli merkezler var. Yani yeni bir şeyler bulunabiliyor mu müzikte? Neler yapılıyor? Yeni akımlar çıkar mı ortaya?
Yeni akımlar. Açıkçası öyle bir zamanda yaşıyoruz ki artık özellikle 90'lardan sonra. Akımlar dediğiniz zaman çünkü hep grupları düşünürsünüz. Evet. Bir grup besteci. Bir grup besteci şunu yapıyor. Ona reaksiyon olarak bir grup besteci bunu yapıyor. Birazcık çağımız artık bireyler üzerine. Yani çağımızda yeni müzikte ya da yeni sanatta izimlerden ziyade.
Çok zor artık bir taraftan da sanki her şey denenmiş gibi geliyor müzikte bana ama yani yapılabilecek bir şey. Ama elbette insan yine de yeni şeyler bulacaktır.
Tabii ki yani zaten sanatçının arayışı ve sanatını icra etmesi, yeni bir şey yaratması için en önemli çıkış noktalarından bir tanesi orijinal.
Evet, özgün olması
ve özgünlük yaptığı şeyin özgün olması
ve samimi olması bir taraftan
aslında tabii. Samimi olması diyelim.
Evet.
Çünkü özgün olmaya çalışmak da Mark'ta. Çok samimi bir
doğallığı şey değil,
olmayabilir doğru. Tabii ki yani, öyle bir tavır evet mış gibi oluyor. Tabii yani tabii ki yepyeni şeyler yapıyorlar. Çok ya öyle bir şey ki o kadar iyi müzisyen var ki dünyada. O kadar evet. Çok iyi müzisyen ve o kadar değişik müzisyenler var ki tabii ki çok ilginç şeyler çıkıyor. Mesela yeni müzik alanında tabii ki ilginç şeyler var. Bu Avrupa, Amerika, klasik müzikten gelen ya da klasik müzik dediğimiz müziğin evet. Geleneğinden gelen çağdaş müzik anlamında. Fakat bir yandan da farklı altyapılara sahip caz altyapısından gelen caz tarzı bir eğitimi ve asıl icra alanında çalışan ya da metal rock. Bu alanlarda olup da çağdaş müziğin, yeni müziğin, 20. yüzyılda yapılmış olan müziğin getirdiği şeyleri de birleştiren, onlardan esin alarak müzik yapan insanlar var. Elektronik müzik tabii ki asıl şu anda en buluşçu şeylerin yapıldığı alan. Ve pek çok şey çıkıyor. Bir de o kadar zor bir şeydir ki zamanınızda ne olduğunu anlamak. Belli bir, şimdi biz 90'lara baktığımızda, 80'lere 90'lara baktığımızda bile çok daha farklı bir perspektifte bakabiliyoruz. Oysa ki bugün ne oluyor ve bugünkü şey nereye oturuyor belirlemek çok zor.
Evet.
Ama şöyle bir şey var ki yeni müzik direnen bir kültür. Yeni sanat direnen bir kültür. Hatta klasik müzik dediğimiz müzik bile artık direnen bir kültür.
Evet.
Hayatta kalmaya çalışan bir kültür. Çünkü biliyorsunuz ki her yer işte pop müzik bile değil. Çünkü pop müzik dediğimizde 80'lerde geliyor aklımıza. Yani popüler müzik diyelim. Pek çok şeyde bunu duymuşsunuzdur. Entertainment.
Evet.
Yani eğlence.
Evet.
Eğlence artık sanatın yerini aldı.
Hı-hı.
Yani müzik dediğiniz zaman eğlence sınıfının altındadır. Sanat sınıfı yoktur. Sanat diye bir kategoriyi pek fazla göremiyorsun. Sanat kategorisinde sanat tarihi vardır. Evet. Böyle bir zamanda yaşadığımız için de birazcık direnen bir kültürün savaşçılarıyız.
Evet.
Biz besteciler.
Ya bir de bombardıman şeklinde olduğu için tabii bütün o medyada vesaire bu popüler müzikler yani çağdaş
popülizm.
Müziğe belki
popülerlik,
evet, insanlar popüler. Hani çok da yabancı kalıyor belki halklar. Yani elbette ne kadar sık seslendirilirse, ne kadar çok beste yapılırsa bu insanlara ulaşacaktır. Ve samimi ise o müzik geçecektir aslında bence. Ama yine de bir zorluğu var sanki değil mi? Yani şu anda direniyor dedin ya.
Hayatta kalmak adına evet pratik açılardan pek çok zorluklar var. Ve bu zorluklar daha da fazlalaşacak. Tabii ki çağdaş müziği ilk dinleyişte... Herhangi bir müziği zaten ilk dinleyişte insanları sevmesini bekleyemezsiniz.
Evet değil mi? İnsanların artık tanıdık şeylere aslında da belki kendilerini güvende hissettikleri için yani beynimiz biraz da öyle çalışıyor. Yani bildiği bir müziği bir daha dinlediğinde daha çok keyif aldığı
düşünülür mesela. Çünkü ne dinleyeceğini bilerek parasını veriyor.
Evet. Yani zaten risk yok orada.
Tabii bu
onun şeyde... için de belki Chopin, Beethoven hala işte o yüzden çok fazla seslendiriliyor
tabii
değil
ki.
Mi?
Yani... Tabii ki. Yani tamam ben bunu alacağım çünkü bu olacak.
Evet. Ne, ha, ben sonucu biliyor. Yani oradaki
baklavayı şu dükkandan ama... alacağım çünkü oranın baklavası şöyle. Onun evet. yerine gidip niye şimdi Kore riske tatlısını deneyeyim?
Girmeye gerek yok. Ama Kore yani, tatlısı güzel oldu. Evet öyle.
Ama belki de çok ilginç bir şey olacak ve belki ikisini birleştirip siz başka bir şey yaratacaksınız.
Değil mi? Aslında evet. Biraz da yani yeniliklere de açık olmak lazım.
Cesur olmak gerekiyor tabii o anlamda biraz da.
Evet.
Şimdi dinleyelim mi tekrar bir parça daha?
Evet. Şimdi bir Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için yazdığım bir eser var. Borusan Kuartet seslendirdi bunu değil mi?
Evet. 2013'ün Şubat ayında seslendirmişlerdi. Çok güzel bir çalışma yaptık. Borusan Kuartet'teki arkadaşlarımız da çok müteşekkirim onlara da. Hem bu eserin ortaya çıkması hem de çalınması açısından.
Evet. 5 bölümünü zannediyorum ama şimdi hepsini dinleyemeyeceğiz. Biraz süre dolayısıyla da. İlk önce 1 ve 2'yi dinleyelim. İsmi Seyir eserin.
Bütün evet eserin 5 bölümlük eserin adı aslında. Seyir. Hı-hı. İlk 2 bölümünü dinleyeceğiz. 1. bölüm Gölgeler ve Yansımalar, ikinci bölümde Kıvılcımlar ismini taşıyor. Seyir derken, seyir deyince ne aklınıza geliyor sizin mesela?
Yolculuk geliyor benim aslında aklıma. Evet. Yani hayat yolculuğu da olabilir bu. Yani kapsamlı.
Evet.
Seyir zaman geliyor.
Şey, enteresan bir sözcük. Biraz ben sözcükler üzerine de düşünerek
biraz üç boyutlu şey gibi yapıyorum. Değil mi?
Evet, belki daha da farklı şeyler. Daha da belki farklı. Daha da fazla. Çünkü seyir aynı zamanda seyretmekti.
Ha tabii.
Yani bir şeyi seyretmek, bir şeyi görmek ve o da kendi içinde bir yolculuk.
Evet.
Aynı zamanda biliyorsunuz Türk musikisindeki makamların seyri olmadan o evet. makam olmaz. Sadece o sesleri hı-hı. aldığınız zaman bir ses şeyi kümesi kullanıyorsunuz. Dur. Her makamın kendine göre bir seyri vardır.
Onun üzerine kuruldur hatta değil mi?
Yani ve o seyir... O makamın kişiliğini belirler. Yani seyir bu yolculuk aynı zamanda kişiliği belirleyen de bir yolculuk olur. Ve bu 5 bölümde farklı seyir durumlarını belki de anlatmaya çalıştım. Belki de diyorum çünkü müzikal olarak bir ortam var ve ben daha sonrasında bu ortamın ne olduğunu sorgulayarak isimleri de koydum.
Hı hı. Şimdi bu Borusan Kuartet'te kimler çalmış onları da anons edip dinleyelim o zaman 1. ve 2. bölümü. Kemanda 1. keman Esen Kıvrak, diğer keman Olgu Kızılay, viyolada Eftal Altun, viyolonselde Çağ Erçağ.
Dinliyoruz.
Thank you.
Evet, Mahir Cetiz'in Seyir isimli yaylı kuartet için yazdığı eseri dinledik. Birinci ve ikinci bölümünü dinledik. Tebrikler Mahir.
Tebrik gerçekten ediyoruz gerçekten.
Çok derin bir müzik. Sağ olun. Çok güzel. İkinci bölüm kıvılcımlardı. Birincisi ise
gölgeler ve yansımalar.
Gölgeler ve yansımalar.
O kıvılcımları görüyor insan değil mi? Evet. Dinlerken.
Evet, gerçekten geçti bize. Samimi müzik. Sağ biraz olun. Önce de konuştuğumuz gibi gerçekten o samimi olunca geçiyor.
Kesinlikle. Sevgili Mahir, sen tabii konservatuara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda başladın. Türkiye'de başladın. Hı-hı. Çok küçük yaşlarda. Şimdi sana sormak istiyorum. Daha sonrasında tabii eğitimin yurt dışında devam etti. Buraya geldin, gittin ve hala oradasın.
Burada elbette hocalık ki da yaptın Bilkent.
Hocalık yanın da var.
3 yıl orada.
Ve çok güçlü bir hocalık yanın var. O tarafına sığınarak soruyorum. Yani bizim konservatuarda elbette ki senden de belli bu ama senin gibi bir eğitimciden de bunu dinlemek isterim. Donanımlı bir sanatçı yetiştirebiliyor muyuz biz? Ya da sen gittiğin zaman ya işte bak bu eğitimin içinde bu da varmış dediğin bir yan, eksik bir yan gördün mü? Bu süreci senden dinlemek istiyorum.
Yani tabii hiçbir eğitim kurumu %100 her şeyi verir, bitirir diye bir şey söz konusu değil dünya çapında.
Standartlar adına konuşuyorum.
Ama evet, gereken. Evet. Yani şimdi konservatuvar tabii ben 11 yaşında girdim ilk. Daha doğrusu 9 yaşında yarı zamanlı olarak girdim. 11 yaşında viyolonsel bölümüne girdim. 21 yaşına kadar o eğitim geçti biliyorsunuz. 10 yıl okuyorlar. Şimdi evet. Hatta ilk öğretimle birleşince o 12 yıl.
Tabii 4. sınıftan alınıyor konservatuvar eğitimine. Yani Ankara Devlet Konservatuvarı'nın böyle.
Evet.
Lisede 4 yıl olduğu için 12 yıla çıktı
aslında. 12 yıl. Tabii. Lisede şey oldu. Yani bizim zamanımızda çok sağlam hocalarımız, çok saygıdeğer hocalarla çalışma fırsatı bulduk tabii. İstemeyen Tabelioğlu'yla, Doğan Cangal'la violonsel çalıştım, Kamuran Gündemir'le piyano çalıştım, İlhan Baran'la, 20. yüzyıl teknikleri müzik analiz, Turgay Erdener hocamla kompozisyon çalıştım. Aynı zamanda İstemeyen Hoca ile hem kompozisyon hem armoni hem solfej çalışmıştım. Yani bütün bu
çok değerli hocalar,
çok
gerçekten
inanılmaz çok iyi bir eğitim aldık. Çünkü bir de şöyle bir şey var tabii, konservatuvar eğitiminde özellikle bu yaşlardaki eğitimde sadece müzik eğitimi vermiyorsunuz. Nasıl insan olur eğitiminde verilecek?
Çok da önemli.
Çok da önemli.
Bir sanatçı için. Sanatçı evet. olmak yeterli değil. İlk önce insan olmak
tabii
gerekir.
Ki tabii.
O değerleri çıkartabilecek olan sanatçı zaten.
Tabii, özellikle sanatçı için. Zaten her yani bir sınıf öğretmeni de olsanız bu tabii. olay söz konusu. Ve yani benim daha sonrasında fark ettiğim şey çok sağlam bir geleneksel eğitim aldığımız oldu. Mesela kompozisyon bölümünde biz 5 yıl armoni gördük.
Evet.
Ama gerçekten o kadar da uzun okunması gerekiyor muydu? O kadar fazla olması gerekiyor muydu? Onu bilmiyorum. Çünkü aynı şekilde Fransa'da gittiğimde şeye hangi kitapları okuduğumu sorunca bu kitaplar mı? Bütün çünkü Fransız ekolünün kitaplarıydı evet. onlar. Şaşırmışlardı biraz eski tabii kitaplar. Tabii o zamanlar kompozisyon bölümü ve çalgı bölümleri ya da icracılık bölümleri arasında bir bağlantı kurulmuştu. Bizim kompozisyon bölümünde olduğumuzda Muammer Sun hocamızın da tabii başkanlığındaydı o zaman. O çok güzel, büyük bir avantajdı. Ama bunu devam ettirmek çok önemli. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu diğer yerlerde gördüm. Fakat hazır olmuş kalıplara hala... O kalıplarda gitmesi tabii işin birazcık zorlaştırıyor dışarıda ya da ne bileyim dünyada olan şeylere uyum sağlamak adına.
Evet.
Çok mu kalıba sokuyoruz acaba?
Kalıba sokmak değil. Klasik yani belirli bir içinde. Zaten her eğitimde belirli bir format vardır. Bu şu olur. Hı hı. Ama onun değişmesi lazım, güncellenmesi lazım her an. Uzun zamandır güncellenmeyen bir formatta ister istemez gündemle çelişiyor belli bir yerde. Tabii şimdiki durumu bilmiyorum. Yani öyle bir şey ki bizim okuduğumuz zamanlar internet daha yeni çıkıyordu. Şu anda öyle bir bilgi akışı var ki eğitim sisteminin de bu bilgi akışıyla uyum içerisinde olması ve yarışabilmesi gerekiyor. Evet.
Şöyle toparlayalım. O zaman şöyle demek istiyorsun. Yeterliydi, hatta fazlası dahi vardı.
Yeterliydi demiyorum. Yeterliydi demiyorum. Hı-hı. Çok sağlamdı.
Çok sağlamdı, evet.
Yeterli değildi. Evet. Çok sağlamdı.
Anladım.
Yeni yeterli müzik... diye bir şey yok çünkü.
Doğru. Hiçbir zaman yok değil mi özellikle müzikte?
Evet. Yani i̇şte belli kalıplar olması
tabii,
gereken
ama
şeyler.
Ama iyi bir eğitim aldı
evet,
ki Mahir Cetiz çıkabildi
Mahir
buradan.
Cetiz oldu.
Yok tabii tabii yani. O kadar değerli müzisyenler çıktı ki evet. onun, yani o, okulun mezunu olduğum için gurur duyuyorum.
Şimdi aslında Türkiye ve dünyada yeni müzikle ilgili konuşmak istiyorum ama çok kısa alabilir miyiz senden senin bakış açınla Türkiye'deki yeni müzik, yeni genç besteciler de var birçok yeni kuşakta.
Aslında bu konuştuğumuz konuyla da ilgili bir şey çünkü yazımlar. Hem yeni enstitülerin kurulması hem de artık bilgi iletişiminin çok daha hızlanması... Ve belki yani şu anda gerçekten 1990'lardan farklı bir zaman yaşıyoruz. Ve geçtiğimiz 15 yıl içerisinde o kadar değerli besteciler çıktı ki.
Evet.
Ne mutlu yani değil mi?
Yeni kuşak besteciler arasında gerçekten müthiş bir şey. Ve pek çoğu yakın arkadaşımdır. Hepsinden çok şey öğreniyorum. Aynı zamanda İstanbul'da özellikle Ankara'da da yeni müzikle uğraşan çalgı icracılar var.
Evet.
Bu çok önemli bir şey.
Çok önemli.
Yani
o birbirini zaten etkiliyor.
Tabii.
Yani bestecilerde yazıyorsan mesela bu Borusan Kuartet'le olan ilişkin dolayısıyla belki bu eseri yazmaya motive oldun.
Tabii. Onun yani onları besteci. Tanımam da keza onların bu olumlu yaklaşımı da. Ve bu iletişimin oluşması çok önemli bir ülkenin kültürü, sanat yaşamının evet. biçimlenmesi açısından ve bence çok vadeli. Tabii ki Türkiye'de çok zor iş yapılıyor. Ama buna rağmen pek çok kişi çok güzel iş yapıyor. Müthiş bir potansiyel var. Umarım ki öne açık olacak.
Ama yine de güzel şeyler de oluyor. Umut
tabii ki. Umut tabii ki. Tabii ki.
Hemen seyirin dördüncü bölümünü de dinleyelim. Sonra veda edeceğiz dinleyicilerimize.
Tabii ki. Nasıl isterseniz tabii ki.
Dinliyoruz. Tebrikler tekrar. Çok
tebrikler.
Güzel bir eser. Dördüncü bölümü dinledik seyirin.
Çok teşekkür ederim.
Mahir, Onur, şeref verdin, geldin, konuğumuz oldun. Çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Ediyoruz.
Beni davet ettiğiniz için, programımızda ağırladığınız için.
Biz çok, teşekkür çok ediyoruz.
Çok keyifli bir sohbetti. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Yeniden bir müzikte iz bırakanlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan.